Ayrım 18.
Yine yeni dinin ilk zamanlarında görülen mal ortaklığı izleri, gerçek eşitlik fikrinden çok ezilenler arasındaki dayanışmaya bağlanabilir. Kısa sürede din adamları ile laikler arasında bir karşıtlığın saptanması, bu Hristiyan eşitliğinin ilk izlerine bile son verdi. Batı Avrupa'nın Germenler tarafından istilası, yavaş yavaş o zamana değin benzeri görülmemiş bir karmaşıklığa sahip toplumsal ve siyasal bir aşama sırası, hiyerarşi kurulması nedeniyle bütün eşitlik fikirlerini yüzyıllar için ortadan kaldırdı. Ama aynı zamanda bu istila Batı ve Orta Avrupa'yı tarih hareketi içine çekti. İlk kez olarak sıkışık bir uygarlık bölgesi ve bu bölge içinde ilk kez olarak birbirlerini etkileyen ve başarısızlıkta birbirlerine dayanan ve her şeyden önce ulusal nitelikte bir devletler sistemi yarattı. Böylece bu istila üzerinde daha sonraki çağlarda insanların eşit değerinden, insan haklarından söz edilebildiği tek alanı hazırlıyordu. Ayrıca feodal orta çağ, bağrında gelişmesinin ilerlemesi için de modern eşitlik sisteminin temsilcisi olmaya aday sınıfı da geliştirdi, burjuvaziyi. Başlangıçta kendisi de feodal bir zümre, ordr olan burjuvazi, 15. yüzyıl sonunda büyük deniz bulguları ona yeni ve daha geniş bir yaşam açtığı zaman, feodal toplum içindeki zanaatçı yönü ağır basan sanayi ve ürünlerin değişimini daha yüksek bir düzeye çıkarmıştı. O zamana değin yalnızca İtalya ile Doğu Akdeniz ülkeleri arasında yapılan Avrupa ötesi ticaret, şimdi Amerika ve Hindistan'a dek yayıldı ve kısa zamanda önem bakımından çeşitli Avrupa ülkeleri arasındaki değişimi olduğu denli tek teker ülkenin iç ticaretini de geçti. Amerika altın ve gümüşü Avrupa'ya aktı ve bir ayrıştırma üyesi olarak feodal toplumun bütün boşluk, yarık ve gözenekleri içine girdi. Zanaatçı işletme artık artan gereksinmelere yetmiyordu. En ileri ülkelerin yönetici sanayilerinde zanaat sanayisinin yerini yapım evi sanayisi, manufaktür aldı. Bununla birlikte toplumun ekonomik yaşam koşullarındaki bu güçlü devrim, siyasal yapısında buna uygun düşen bir değişiklikle hemen izlenmedi. Toplum gitgide daha burjuva bir duruma gelirken, devlet rejimi feodal kaldı. Büyük ticaret, yani özellikle uluslararası ve hele dünya ticareti, hareketlerinde engellerle karşılaşmayan, bir bakıma eşit haklara sahip, hiç değilse tek başına alınmış her yerde, hepsi için eşit bir hukuk temeli üzerinde değişim yapan özgür emtia sahiplerinin varlığını gerektirir. Zanaatçılıktan yapım evi sanayisine geçiş, emek güçlerinin kiralanması için yapımcı ile sözleşme yapabilen ve buna dayanarak onun karşısına sözleşme yapan kişi niteliğiyle eşit haklarla çıkan belli bir sayıda özgür emekçinin de varlığını gerektirir. Bir yandan lonca bağlarından, öte yandan da kendi emek güçlerini kendi başlarına değerlendirme araçlarından özgür, yoksun emekçilerin varlığını. En sonu genel olarak insan emeği oldukları için ve insan emeği olarak bütün insan emeklerinin eşitlik ve eşit değeri, bilinçsiz ama en kesin dışa vurumunu, modern burjuva iktisadının bir metaın değerinin, o metaın içerdiği toplumsal bakımdan gerekli emek aracıyla ölçülmesini isteyen değer yasasında bulur. Dipnot, modern eşitlik fikirlerinin burjuva toplumun ekonomik koşullarından bu çıkarılışı ilk kez olarak Marx tarafından Kapital'de açıklanmıştır. Ama ekonomik ilişkilerin özgürlük ve hak eşitliği istediği yerde, siyasal rejim onların karşısına her adımda loncasal engeller ve ayrıcalıklar çıkartıyordu. Yerel ayrıcalıklar, farklılaştırılmış gümrükler, her türlü ayrım yasaları, ticaretlerinde yalnız yabancılar ya da sömürgelerde yaşayan halk için değil ama çoğu kez devlet uyrukları için de zararlı oluyordu. Loncasal ayrıcalıklar, yapım evi sanayisinin gelişme yolunu keserek her yerde varlığını sürdürüyordu. Burjuva rakipler için hiçbir yerde ne yol açık ne de şanslar eşitti. Ve bununla birlikte istemlerin en başta geleni ve kendini gitgide daha çok duyuranı da işte buydu. Bu feodal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıyla feodal engellerden kurtuluş ve hak eşitliğinin kurulması istemi, toplumun ekonomik gelişmesi tarafından bir kez gündeme konduktan sonra kısa sürede daha geniş boyutlar kazanmaktan geri kalamazdı. Her nedenle bu istem sanayi ve ticaret yararına ileri sürülüyorduysa da, aynı hak eşitliğinin tam bir toprak köleliğinden başlayarak, köleliğin bütün derecelerinde çalışma zamanlarının en büyük bölümünü karşılıksız olarak iyiliksever feodal beylerine ayırmak ve ayrıca ona ve devlete sayısız vergiler ödemek zorunda olan geniş köylüler yığını için istenmesi de gerekiyordu. Öte yandan feodal üstünlüklerin, soyluların vergi bağışıklığının, çeşitli zümrelerin siyasal ayrıcalıklarının ortadan kaldırılmasını istemekten de geri kalınamazdı. Ve artık Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi evrensel bir imparatorlukta değil ama birbiriyle eşitlik ilişkileri kurmuş ve burjuva gelişmenin aşağı yukarı eşit bir düzeyinde bulunan bağımsız bir devletler sistemi içinde yaşandığı için bu istemin tek bir devletin sınırlarını aşan genel bir nitelik kazanması ve özgürlük ve eşitliğin insan hakları olarak ilan edilmesi gerektiği kendiliğinden anlaşılıyordu. Ama bununla birlikte insan haklarını ilk tanıyan anayasa olan Amerikan Anayasası'nın Amerika'da yaşayan renkli insanların köleliğini bir solukta doğrulaması, bu insan haklarının özgül burjuva niteliğini açıkça gösteren bir şeydir. Sınıf ayrıcalıkları kaldırılmış, ırk ayrıcalıkları onaylanmıştır. Bununla birlikte bilinir ki burjuvazi, feodal burjuvazi krizalitinden çıktığı Orta Çağ zümresi, ordur, modern sınıf, klas durumuna dönüştüğü andan başlayarak burjuvazinin gölgesi olan proletarya ona durmadan ve kaçınılmaz bir biçimde eşlik edecektir. Ve aynı biçimde proleter eşitlik istemleri de burjuva eşitlik istemlerine eşlik edecektir. Sınıf ayrıcalıklarının kaldırılması, burjuva sisteminin ortaya konduğu andan başlayarak, bunun yanı sıra sınıfların kendisinin kaldırılması proleter istemi, önce ilkel Hristiyanlığa dayanarak dinsel bir biçim altında, sonra burjuva eşitlik teorilerinin ta kendilerine dayanarak ortaya çıkar. Proleterler burjuvazinin eşitlik önerisini hemen benimserler. Ancak eşitlik yalnızca görünüşte, yalnızca devlet alanında değil, ekonomik ve toplumsal alanda da gerçek olarak kurulmalıdır. Ve özellikle Fransız burjuvazisinin büyük devrimden başlayarak yurttaş eşitliğini birinci plana koymasından sonra Fransız proletaryası ekonomik ve toplumsal eşitlik isteyerek ona hemen yanıt verdi. Eşitlik Fransız proletaryasının özel savaş çığlığı durumuna geldi. Eşitlik istemi proletaryanın ağzında böylece ikili bir anlam taşır. Bu istem ya ve özellikle ilk başta örneğin köylüler savaşında durum budur. Apaçık toplumsal eşitsizliklere karşı zenginle yoksul, efendiyle köle, har vurup harman savuranlarla açlık çekenler arasındaki karşıtlığa karşı kendiliğinden bir tepkidir. Böyle bir tepki olarak o, yalnızca devrimci içgüdünün dışa vurumudur ve doğrulanmasını da burada, yalnızca burada bulur. Ya da burjuva eşitlik istemine karşı bu istemden az çok doğru ve daha ileri giden istemler çıkaran tepkiden doğmuş bulunan bu istem, işçileri kapitalistlere karşı, kapitalistlerin kendi savları yardımıyla ayaklandırmak için bir ajitasyon aracı hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eşitliğin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yıkılır. Her iki durumda da proleter eşitlik isteminin gerçek içeriği sınıfların kaldırılması istemidir. Bundan öte her eşitlik istemi zorunlu olarak saçmadır. Bunun örneklerini verdik ve Bay Düring'in gelecek düşlemleri üzerinde duracağımız zaman yeterince başka örneklerini de bulacağız. Böylece eşitlik fikri burjuva biçimi altında olduğu denli proleter biçimi altında da tarihin yaratılması zorunlu olarak kendileri de daha önceki uzun bir tarihe dayanan belirli tarihsel ilişkiler gerektiren bir ürünüdür. Öyleyse her şey olabilir ama ölümsüz bir doğruluk olamaz. Ve eğer bugün şu ya da bu anlamda geniş halk yığınları için kendiliğinden anlaşılır bir şeyse, eğer Marx'ın dediği gibi bir halk ön yargısı sağlamlığına sahip bulunuyor ise bu, onun belitsel doğruluğunun sonucu değil, 18. yüzyıl fikirlerinin evrensel yayılması ve sürüp giden güncelliğinin sonucudur. Öyleyse eğer Bay Düring iki ünlü adamcağızını hemen eşitlik alanı üzerinde oynatabiliyorsa, bunun nedeni bu işin halk önyargısına çok doğal görünmesindendir. Ve gerçekte Bay Düring kendi felsefesini, bu felsefe ona çok doğal görünen şeylerden hareket ettiği için doğal olarak adlandırır. Ama bunlar ona neden doğal görünüyor? İşte kendine hiç sormadığı şey de bu.
11. bölüm. Ahlak ve hukuk. Özgürlük ve zorunluluk. Siyasal ve hukuksal konular bakımından bu derslerde önerilen ilkeler, en derine giden teknik irdelemelere dayanır. Öyleyse burada hukuk ve siyasal bilimler alanında elde edilen sonuçların tutarlı betimlemesinin söz konusu olduğu gerçeğinden hareket etmek gerekecek. Benim ilk uzmanlık alanım hukuk oldu ve ona yalnızca üniversitedeki 3 olağan teorik hazırlık yılımı değil ama ayrıca 3 yeni adli yıl boyunca onun bilimsel içeriğini derinleştirmeye yönelen sürekli bir çalışmayı da adadım. Bundan ötürü özel hukukun olduğu denli, özel hukukun içerdiği hukuksal yetersizliklerin de eleştirisi, eğer bu eleştiri konunun bütün güçlü yanlarını olduğu denli, bütün güçsüzlüklerini de bildiği bilincine sahip olmasaydı, elbette aynı güvenle yapılamazdı. Kendinden bu tonla söz etme hakkına sahip bir adamın, özellikle Bay Marx'ın vaktiyle yaptığı ve savsakladığını, kendi kabul ettiği hukuk öğrenimi karşısında insana a priori bir güven vermesi gerek. Bu nedenle böylesine büyük bir güvenle ortaya çıkan özel hukuk eleştirisinin bize hukukun bilimsel niteliğinin çok ileri gitmediğini, zor üzerine kurulu mülkiyeti onayladığı için pozitif yurttaşlık hukukunun medeni hukuk, haksızlık olduğunu, ceza hukukunun doğal temelinin öç alma olduğunu, İçinde doğal temel biçiminde mistik bir kılık değiştirmeden başka yeni bir şey olmayan bir olumlama, anlatmakla yetinmesinden ancak şaşkınlık duyabiliriz. Siyasal bilimlerin sonuçları biri şimdiye kadar ötekilere karşı zor kullanan ama bu durum Bay Düring'i zor kullanma ve köleliği ilk olarak işin içine ikincinin mi yoksa üçüncünün mü soktuğunu büyük bir ciddiyetle incelemekten alakoymayan o bilinen üç adamın pazarlıklarıyla sınırlanıyor. Bununla birlikte o güvenilir hukukçumuzun en derine giden teknik irdelemelerini ve 3 yıllık yargılama pratiğiyle derinleştirilmiş bilimsel görüşlerini biraz daha izleyelim. LaSalle üzerine Bay Düring bize onun işin içine o zaman henüz olanaklı olduğu gibi ademi takip dedikleri şey, o yarı aklanma karışmış olduğu için siciline adli bir mahkumiyet geçirilmiş olmamakla birlikte bir mücevher kutusu hırsızlığı girişimine isteklendirmekten sanık olduğunu anlatır. LaSalle'ın burada söz konusu olan duruşması 1848 yazında hemen bütün Ren eyaletinde olduğu gibi Fransız ceza hukukunun yürürlükte bulunduğu Köln Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Prusya gelenek ve görenek hukuku yalnızca siyasal suçlar için ayrıksın olarak kabul edilmişti ama bu ayrıksın önlem de 1848 Nisan'ında Kemphausen tarafından yürürlükten kaldırıldı. Fransız hukuku, Prusya hukukunun belirsiz isteklendirme, instigasyon kategorisini, hele bir suç girişimine isteklendirmeyi kesen kes tanımaz. O yalnızca suça kışkırtmayı, egzitasyon, tanır ve bunun da cezalandırılması için armağanlar, vaatler, tehditler, yetki ya da gücün kötüye kullanılması, cezayı gerektirici dolan ya da düzenler aracıyla yapılması gerekir. Fransız Ceza Yasası'nın 60. maddesi. Prusya yasasına gömülmüş bulunan savcılık, tamamen Bay Düring gibi kesinlikle belirlenmiş Fransız özel koşuluyla bu yasanın karışık belirsizliği arasındaki özsel ayrımı gözden yitirdi. LaSalle'a karşı asılsız bir dava açtı ve parlak bir başarısızlığa uğradı. Gerçekten Fransız ceza usulünün Prusya yasasına özgü ademi takibi, o yarı aklanmayı tanıdığını ileri sürmek için modern Fransız hukukunu hiç bilmemek gerek. Ceza usulünde bu hukuk ya mahkumiyeti ya da aklanmayı tanır, yarı önlem tanımaz. Böylece eğer Bay Düring, Kod Napolyon'u bir kez bile eline almış olsaydı, kuşkusuz bu parlak usluplu tarih yazma biçimini La Salle'a aynı güvenle uygulayamazdı demek zorundayız. Dipnot, Kod Napolyon, Fransız Yurttaşlık Yasası, Medeni Kanunu. Öyleyse Büyük Fransız Devrimi'nin toplumsal başarılarına dayanan ve onları hukuk alanına aktaran tek modern burjuva yasamasının, mevzuatının, modern Fransız hukukunun Bay Düring için tamamen bilinmez olduğunu saptamamız gerekiyor. Ayrıca Fransız örneğine göre bütün ana kara, Avrupa kıtası, üzerinde uygulanan oy çokluğuyla karar veren jüriler eleştirilerek bize şu ders veriliyor. Evet, tarihte geçmiş örneklerden yoksun da olmayan, çelişik oylar karşısında bir mahkumiyetin, yetkin bir toplumda olanaksız kurumlar arasında sınıflandırılması gerektiği fikrine hatta alışılabilecektir. Bununla birlikte bu ciddi ve ustalıklı anlayış, yukarıda belirtmiş bulunduğumuz gibi zorunlu olarak geleneksel siyasal kuruluşlara uygun düşmez görünecektir. Çünkü onlar için çok iyidir. Jüri üyelerinin oy birliğinin yalnızca ceza mahkumiyetlerinde değil ama medeni hukuk davaları oylamalarında bile İngiliz kamu hukukuna, yani anımsanamayacak denli eski çağlardan, öyleyse en azından 14. yüzyıldan beri yürürlükte bulunan, yazılı olmayan töre hükümlerine göre kesen kes zorunlu olduğunu Bay Düring gene bilmiyor. Demek ki Bay Düring'e göre bugünkü dünya için çok iyi olan ciddi ve ustalıklı anlayış, daha en karanlık orta çağda İngiltere'de yasa gücüne sahip olmuş ve İngiltere'den en derine giden teknik irdelemeler bu konuda Bay Düring'e bir tek sözcük bile haber vermeden, İrlanda'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve tüm İngiliz sömürgelerine geçmiş. Buna göre jüri üyelerinin oy birliğinin uygulandığı bölge, yalnızca Prusya hukukunun küçücük çalışma alanı ile karşılaştırılınca, son derece daha geniş olmakla kalmaz ama jüri üyelerinin çoğunluğu ile karar verilen bölgelerin tümünden de daha geniş bir alanı kapsar. Tek modern hukuku, Fransız hukukunu hiç bilmemek Bay Düring'e yetmez. O, Roma hukuku yetkisinden bağımsız olarak günümüze değin gelişmekte devam etmiş ve dünyanın bütün ana karalarına yayılmış tek Germanik hukuk olan İngiliz hukuku konusunda da bir o kadar zır cahildir. Ve neden olmasın? Çünkü Bay Düring, hukuksal düşüncenin İngiliz çeşidi, klasik Roma hukukçularının arı kavramlarının irdelenmesinde Alman toprağı üzerinde erişilmiş bulunan kültüre kafa tutamaz der ve daha ötede şöyle ekler. Bizim atılım dolu dil bilimi, linguistik yapımız karşısında çocuksu dil bilimi karışıklıklarıyla İngiliz dil dünyası nedir ki? Bunu ancak Spinoza'nın ağzıyla yanıtlayabiliriz. Ignorantia non est argumentum. Bilgisizlik bir kanıt değildir. Öyleyse şundan başka bir sonuca varamayız. Bay Düring'in en derine giden teknik irdelemeleri, 3 yıl Corpus Juris'in teorik öğreniminde ve başka bir 3 yılda soylu Prusya hukukunun pratik öğreniminde derinleşmeye dayanıyor. Dipnot, Corpus Juris Civilis, İmparator Justinianus'un girişimi üzerine Romalı hukukçular tarafından saptanmış yasalar derlemesidir. Bu kuşkusuz çok övülecek ve eski Prusya modasına göre saygıdeğer bir asliye yargıcı ya da avukatı için yeterli bir şey. Ama bütün dünyalar ve bütün çağlar için bir hukuk felsefesi hazırlamaya girişildiği zaman ne de olsa tarihte Almanya'nın Prusya hukukunun çiçeklendiği küçük köşesinden bambaşka bir rol oynamış bulunan Fransa, İngiltere ve Birleşik Devletler gibi ülkelerde hukukun durumu üzerine de biraz bir şeyler bilmek gerekirdi. Ama devam edelim. Bazen gelenek ve görenek hukuku, bazen yazılı yasa olarak çok çeşitli yönlerde, çok gelişigüzel bir biçimde kesişen yerel, bölgesel ve ulusal hukukların en önemli sorunları salt kurala uygun, statüter, bir biçime bürünen, alaca bulaca karışımı, içinde ayrıntıların genel fikri yok ettiği, genelliklerin de bazen özeli ortadan kaldırdığı bu düzensizlik ve çelişki örneği, gerçekten kimde olursa olsun açık bir hukuk bilincini olanaklı kılacak bir nitelikte değildir. Ama bu karışık durum nerede hüküm sürer? Bir kez daha Prusya hukukunun uygulama bölgesinde, bu hukukun yanında, üstünde ya da altında, bölgesel hukuklar, yerel tüzükler, şurada burada da kamu hukuku ve öteki anlaşılmaz karışıklıkların, bütün birçok çeşitli göreli değerler gamını belirledikleri ve bütün hukuk pratisyenlerinde Bay Düring'in burada öylesine bir sevimlilikle yinelediği tehlike çığlığına yol açtıkları yerde. Onun sevgili Prusya'sını bırakmaya hiçbir gereksinmesi yok, bu türlü günü geçmiş koşulların uzun zamandan beri ortadan kalkmış bulunduğu, öteki uygar ülkeler şöyle dursun, orada 70 yıldan beri buna benzer hiçbir şeyin artık söz konusu olmadığına kendini inandırması için Ren kıyısına gelmesi yeter. Devam edelim. Bireyin kendi doğal sorumluluğunu kamusal kurullar ya da öteki yönetsel kuruluşların her üyesinin kişisel payını saklayan gizli, öyleyse anonim yargı ya da kolektif eylemleriyle örttüğü daha az belirgin bir biçimde görülür. Ve başka yerde, kişisel sorumluluğun kurullar tarafından bu gizleme ve örtme biçiminin kabul edilmesini yadsımak, bizim bugünkü koşullarımızda şaşırtıcı ve son derece sert bir istek olurdu. Belki de Bay Düring, İngiliz hukuku alanında, Yargıçlar Kurulu'nun her üyesinin kendi yargısını açık oturumda kişisel olarak açıklaması ve gerekçelendirmesi gerektiği, seçimle kurulmayan, oturum ve oyları açık olmayan yönetsel kurulların, özellikle Prusyalı ve öteki ülkelerin çoğunda bilinmeyen bir kurul olduğu, öyle ki kendi isteğinin yalnızca Prusya'da şaşırtıcı ve son derece sert görünebileceği haberini şaşırtıcı bir haber olarak karşılayacak. Aynı biçimde doğum, evlenme, ölüm ve gömme sırasında dinsel pratiklerin zorbaca baskısı üzerindeki yakınmaları da bütün büyük uygar ülkeler içinde yalnızca Prusya'yı ilgilendirir ve bu bile nüfus kütüğünün kabulünden sonra artık doğru değildir.